Ayrım 4, Erbakan, Soner Yalçın, sayfa 35. Erbakan'ın Odalar Birliği günleri. 1969 genel seçimlerine çok az bir süre kalmıştı. Necmettin Erbakan ise bir seçimi kazanmak için çaba sarf ediyordu. Gazeteler, milletvekilleri genel seçimleri kadar olmasa da Türkiye Odalar Birliği Başkanlığı'na seçimle gelen Necmettin Erbakan'la ilgili haberlerle doluydu. AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel Trabzon'a hareket etmeden önce Ankara Valisi Ömer Naci Bozkurt'la Ankara Emniyet Müdürü İbrahim Ural'a telsizden şöyle bağırıyordu. ''Ne pahasına olursa olsun çıkarın o adamı oradan.'' O adam dediği sınıf arkadaşı Erbakan'dı. Ertesi sabah Ankara Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Kamil Özdilek ile Ahmet Özel Odalar Birliği'ne giderek Erbakan'dan makamını terk etmesini istediler. Erbakan direndi. Saat 23'te Erbakan iki şube müdürünün dalgınlığından yararlanıp makamını kilitleyip çıktı. Polisler anahtarı almak için peşinden koştular ancak yakalayamadılar. Bir sonraki günün sabahı Ankara Emniyet Müdürlüğü iki şube müdürünün yanına takviye gönderdi. Birinci şube müdürü Nazmi İyibil ile üçüncü şube müdürü Güner Özmen. Odalar Birliği kapısının önüne polis yığıldı. Amaç Erbakan'ı binaya sokmamaktı. Erbakan bu kez arka kapıdan girip makamına oturdu. Şaşırma sırası polislerdeydi. Erbakan'ın hala koltuğunda oturduğu bilgisini alan Başbakan Demirel bu sebeple küplere biniyordu. ''Nedir bu rezalet?'' diye herkese bağırıyordu. Emniyet görevlileri Başbakan Demirel'e söz verdiler. ''İnşallah bugün çıkaracağız efendim.'' Erbakan'ı makam odasından çıkarmaya bu kez bizzat Emniyet Müdürü İbrahim Ural gitti. Emniyet Müdürü Ural Erbakan'dan odayı boşaltmasını istedi. Erbakan sekreterini çağırarak ''Zabıt yazdıracağım, ondan sonra çıkacağım.'' yanıtını verdi. Erbakan zabıt yazdırmaya başladı. Aradan saatler geçti, Erbakan'ın yazdırdığı zabıt bitmek bilmiyordu. Sekreter 54. sayfayı daktiloya takarken Emniyet Müdürü Ural sert bir şekilde ''Artık yeter!'' diye bağırdı. Zaten odada bulunanların çoğu koltuklara, sandalyelere yorgunluktan yığılmışlardı. Bağırtıyı duyan herkes kendine geldi. Ancak Erbakan hala zabıt yazdırmaya devam ediyordu. Sonunda zabıt bitti. Erbakan zabtı verip çantasını alarak makamını terk etti. Peki ne olmuştu? Olayın başlangıcına dönelim. Necmettin Erbakan, Gümüş Motor Umum Müdürü olarak 1959 yılında İstanbul Sanayi Odası Makine İmalatçıları Sanayi Meslek Komitesi Başkanlığı'na seçilmişti. Türkiye Odalar Birliği serüveninin başlangıcı böyleydi. Mesleki örgütçülüğü ise 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesiyle başladı. 1961'de Ankara'da 1. Otomotiv Sanayi Kongresi yapıldı. Türkiye kendi otomobilini üretebilir tezini savunanların başında Erbakan da vardı. Karşı çıkanların başında ise Koç Otomotiv Grubu temsilcisi Bernard Nahum bulunuyordu. Toplantı bazen sert tartışmalara neden oldu. Örneğin yerli otomobili savunan bir MKE çalışanı ayakkabısını çıkarıp Bernard Nahum'a fırlattı. Sonuçta ihtilal yönetimi yerli otomobil üretimi için kolları sıvadı. Devrim otomobili Eskişehir'de insanüstü bir güçle çalışan Türk mühendis, teknisyen ve ustalarla üretildi. Ama otomobile benzin konulması unutulunca proje rafa kaldırılıverdi. Fakat bu çalışmalar Erbakan'ın özellikle Anadolu sermayesi tarafından tanınmasına da sebep oldu. Bu konuya nokta koymadan önce ek bir bilgi eklemeliyim ki yanlış anlaşılma olmasın. Gümüş Motor'un ortaklarından olan ve Erbakan gittikten Pancar Motor'un yönetim kurulunda yer alan Profesör Doktor Sabahattin Zaim 1966-1967 yıllarında Koç Holding'de Sosyal Yardım Vakfı'nda çalıştı. Erbakan gibi Profesör Zaim'in de 27 Mayıs 1960 askeri müdahalelerinde yıldızı parladı. Milli Birlik Komitesi Sosyal İlişkiler Sivil İşler Komitesi Başkanlığı görevinde bulundu. Ve sanmayınız ki yerli otomobil nedeniyle Gümüşhanevi dergahı ile Koçların arası limoniydi. Hayır, 1958 yılında Vehbi Koç hacca giderken yanında Mehmet Zahit Kotku da vardı. Dipnot, Koç ailesiyle Nakşibendilerin ilişkisi için yine Beyaz Müslümanların Büyük Sırrı, Efendi 2 kitabına bakınız. Neyse biz dönelim Erbakan'ın Odalar Birliği günlerine. Yani özetle 1966'da soğuk bir Şubat ayında Erbakan'ın 3 yıl sonra kovulacağı Türkiye Odalar Birliği merkezindeki ilk görev yeri Sanayi Dairesi Başkanlığı oldu. 8 ay sonra birliğin genel sekreterliğine getirildi. Daha sonraki görev yeri ise yönetim kurulu üyeliğiydi. Sonunda yönetim kurulu kararıyla genel başkanlığa seçildi. Bu görevinde de 6 ay kaldı. İstanbul sermayesinin AP hükümetini sıkıştırmasıyla başkanlıktan alınıp zorla kapı önüne konuldu. Necmettin Erbakan'ın Odalar Birliği Başkanlığı'na seçilmesi ve görevinden alınması, İstanbul sermayesi ile Anadolu sermayesi arasındaki çatışmanın ilk kez kamuoyu önünde yapılmasına neden oldu. Erbakan'a eleştiriler bitmiyordu. Odalar Birliği binasını Takunyalılarla doldurmuştu. Dini bütün olmayan iş adamlarının işleri yapılmıyordu. Erbakan ne diyor? Erbakan ise o günleri şöyle anlattı. Odalar Birliği Sanayi Dairesi'nde 8 aylık bir sürede hizmet yaptık. Türkiye'de ilk defa döviz tahsisine puantaj sistemini getirdik. O vakte kadar keyfi döviz dağıtılırken bizim gelişimiz ile tıpkı teknik üniversite giriş imtihanındaki usulü Odalar Birliği'nde döviz dağıtımına tatbik ettik. Böylece Odalar Birliği'nde Ahmet'in Mehmet'in fabrikası söz konusu olmadı. Memlekete kazandıracağı döviz, istihdam gücü, yatırılan sermayeye nazaran üretim gücü, yeni bir teknoloji getirmesi gibi prensipler puantaj sistemine tabi tutuldu. Odalar Birliği'nde tam bir objektif sistem kuruldu. Sanayi Dairesi Odalar Birliği'nin umumi katipliğine bağlı bir dairedir. Sanayi Dairesi'nde bu hazırlıklar yapılırken umumi iktisadi prensiplerde rol oynamak gerekiyordu. Bunun üzerine Odalar Birliği'ne umumi katip olduk 8 ay sonra. Fakat Odalar Birliği umumi katibi olarak çalışmalara başladığımız zaman bu sefer de idare heyetinde bulunan kimselerin zihniyetinin Türkiye'de milli sanayi kurmaya yeterli olmadığını gördük. Bunun üzerine idare heyeti üyesi olduk. İdare heyeti üyesi olmak da yetmedi. Bütün idare heyetine Anadolu kalkınmasına uygun bir zihniyetle kurmak gerekti. Onun üzerine Odalar Birliği'nde o mücadeleyi yaptık ve biz Anadolucu bir zihniyetle bir idare heyeti seçtirdik. Bu sefer hükümetle aramızda mücadele başladı. Bu zihniyet bakımından birçok menfaat grupları bu objektif ölçülere tahammül edemediler. Ve bunların Anadolu'ya dönüşü bazı kimselerin menfaatlerine uygun gelmedi. Onlar hükümete tesir ettiler. Hükümet bize mücadele açtı. O zaman Demirel aynı telaş içinde, aynı yanlış hareketler içine girdi. Kanun her sene Mayıs ayında Odalar Birliği umumi heyeti toplanır, idare heyetini seçer diyordu. Demirel bu sefer bizim Anadolucu idare heyetine seçileceğini anlayınca adamlarını gönderdi, tehditler edildi, sizi iflas ettiririz dendi. Fakat dava oturmuş idi. Bütün kütle bunu benimsiyordu. Demirel seçim yapılmayacak diyordu. Halbuki bir hükümetin seçimleri erteleme yetkisi yoktur. Kanun her sene yapılacak diyor, Mayıs ayında yapılacak diyor. Odalar Birliği umumi heyeti bu yüzden hükümetin kararına karşı çıktı. Toplantı idare heyetini seçti. Bu sefer çıktı Demirel, ben seçilen idare heyetini tanımıyorum dedi. Hiçbir hakkı olmadığı halde. Halbuki idare heyeti kanuniydi. Danıştay'a gidildi ve Demirel haksız bulundu. Odalar Birliği'nde bu faaliyetler yürüdü. Ondan sonra Demirel baş edemeyeceğini görünce Odalar Birliği'ni polis marifetiyle boşaltacak kadar ileri gitti. Evet, Erbakan büyük ve tekelci sermayeye karşı bayrak açmıştı. Anadolu tüccarını etrafında toplayarak İstanbul ve İzmir sermayedarlarının seçtiği ünlü mason Sırrı Enver Batum'u yenip Odalar Birliği başkanlığına gelmişti. Şöyle diyordu. Odalar Birliği'ne verilen 20 milyon dolar yatırım kotasının 19 milyon doları İstanbul-İzmir tüccarına gidiyor. Sadece 1 milyon doları Anadolu'ya dağıtılıyor. Bunu değiştirmek için mason Sırrı Enver Batum'un gitmesi gerekiyordu. Sonuçta Anadolu sermayesi kazandı. Ancak bu defa kanunsuz kuvvetleri çıkardılar karşımıza. Artık şunu herkes bilmelidir. Odalar Birliği komprador mason bir azınlığın vasıtası halinde çalışmaktadır. Genel kurulu 67 vilayetten gelen 600 delege ile teşekkül eden bu koca teşkilat bir avuç komprador ticaret ve sanayicinin kontrolü altındadır. Bunlar Anadolu sermayesinin gelişmesini istemezler. Dizginleri hep ellerinde tutmak isterler. Erbakan 25 Eylül 1969 tarihinde Milliyet gazetesinden Yılmaz Çetiner'e bunları söylerken Anadolu sermayesi ile İstanbul sermayesinin çatışması giderek büyüyordu. Yıllar sonra yine Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Anadolu kaplanları mı, TÜSİAD mı tartışması yaşanacaktı. 3. Bölüm Siyasete Atılıyor. Adalet Partisi'nden veto. Odalar Birliği'nden polis zoru ile dışarı atılan Necmettin Erbakan, AP'den milletvekili olmayı düşündü. AP lideri Süleyman Demirel ile rekabetini onun siyasi partisi platformunda sürdürecekti. Ankara'da bir arkadaşının Selanik Caddesi'ndeki 9 numaralı evini karargah haline getirmişler. Osman Yüksel Ser'den geçti, Arif Hikmet Güner, Arslan Topçuoğlu, İsmail Hakkı Yılanlıoğlu, Hasan Aksay gibi arkadaşlarıyla siyasi stratejiler belirliyorlardı. AP'ye katılma görüşü buradan çıkmıştı. Kuşkusuz Nakşibendi Şeyhi Mehmet Zahit Kotku'nun da etkisini yadsımamak gerekir. O günleri gazeteci Turhan Dilligil şöyle anlattı. Adalet Partisi 1965 seçimlerinde ezici bir çoğunlukla iktidara gelmişti. İçişleri Bakanı'nın özel kalem müdürü bakana misafirlerin geldiğini bildirdi. Bakan Doktor Faruk Sükan içeriye buyur etti. Isparta Senatörü Doktor Mustafa Gölcügil, İstanbul Milletvekili Doktor Saadettin Bilgiç, Demirel kardeşlerin küçüğü Ali Hacı Demirel ile mahcup tavırlı, ürkek bakışlı bir yabancı içeriye girip yerlerini aldılar. Söze Doktor Gölcügil başladı. Elindeki adaylık başvurusu formunu İçişleri Bakanı Sükan'a uzatıp işleme koydurmasını istedi. Bakan Sükan önce başvuru formuna, sonra da o süklüm püklüm oturan adama baktı ve hemen tanıdı. Bu Tahsin Demiray'ın yayın evinde yassıada kararları henüz açıklanmadan peşinen hüküm verip demokratlara ve Menderes'e ağız dolusu küfreden adamdı. 2 Haziran 1968 Pazar günü yapılacak olan senato, belediye, genel meclis ve muhtarlık seçimleriyle birlikte yapılması kararlaştırılan seçimdeki boş milletvekillerinden Konya kontenjanına Adalet Partisi listesinden girmek istiyordu. Adı Necmettin Erbakan'dı. Doktor Sükan başvuru tarihinin kanuni sürenin dışında olduğunu görmüştü. Gelen aracılar da bunu bilmekte ve bakanın idare etmesini beklemekteydiler. Bakan başvuruyu kabul etmedi. Erbakan o ara seçime giremedi. Ekim 1969'da yapılacak genel seçimlerde adaylık için AP'ye tekrar başvuran Erbakan'a, bu defa kendisini Odalar Birliği'ne getiren teknik üniversite çıkışlı arkadaşları da karşı çıkarak adaylığını veto ettiler. Gazeteci Dilligil'in anlatımı ne kadar doğru bilemeyiz. Ama Erbakan'ın ağız dolusu küfür ettiği değerlendirmesine katılmak mümkün değil. En azından şunu biliyoruz. Erbakan yaşamı boyunca ağzına küfür sözcüğü almadı çünkü. Konya'dan milletvekili adayı. AP'den red yanıtını alan Necmettin Erbakan'ın morali bozuldu. İmdadına başta Konyalı tüccarlar olmak üzere Anadolu sermayesinin temsilcileri yetişti. Odalar Birliği'nde Başkan Sırrı Enver Batum'a karşı mücadele fikrini Erbakan'ın kafasına koyanlar da Konyalı tüccarlardı. Şimdi de gel Konya'dan bağımsız milletvekili adayı ol, kesin kazanırsın diyorlardı. Erbakan ikna oldu. 14 Ekim 1969 genel seçimlerinde Konya bağımsız adayı olarak seçimlere girmek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurusunu yaptı. Konya'daki seçim startını ise bir düğünde başlattı. Konya'nın Yunak ilçesinde, yıllar sonra karşımıza Konya Belediye Başkanı olarak çıkacak Halil Ürün'ün düğününde sahneye çıkan Erbakan, yaptığı ilk konuşmasıyla kalabalığı coşturdu. Politik manevra yeteneğini ilk kez orada gösterdi. Zira düğün sahipleri Kürttü, Erbakan ise konuşmasında Kürtlerin İslam için önemini anlattı. Burada bir parantez açmam gerekiyor. Çünkü Erbakan ve Erbakan hareketinin Kürtlere bakışını öğrenmek için yine Gümüşhanevi Tekkesi'nin tarihini bilmek gerekiyor. Tekkenin kurucusu Şeyh Ahmet Ziyaeddin Efendi'nin bağlandığı şeyhi, Kürt Hoca diye bilinen Nakşibendi Şeyhi Abdurrahman El Harputi idi. Şeyh Harputi, Mevlana Halit Bağdadi'den 1776-1826 dolayı Hali diye bilinen Nakşibendiliğe bağlıydı. Bu tarikat Kuzey Irak Süleymaniye'de kökleşmiş, Anadolu'ya buradan gelmişti. Nakşibendiliğin Halidiye kolunu başta İstanbul olmak üzere Anadolu'ya getiren Gümüşhanevi tekkesiydi. Erbakan hareketinin Doğu ve Güneydoğu'da güçlü olmasının sebeplerinden biri de bu tarikat bağlantısıdır. Parantezi kapatalım, Erbakan'ın Konya'daki seçim çalışmasına dönelim. Mevlana Caddesi'ndeki eski müftülük binası seçim bürosu olarak tutuldu. Hastane Caddesi'ndeki 15 numaralı apartmanın teras katı da seçim karargahıydı. İslam Enstitüsü ve İmam Hatip Lisesi mezunlarıyla öğrencileri Erbakan hocaları için canla başla çalışmaya başladılar. Tek şikayetleri hocalarının hızlı yürümesiydi. Erbakan çocukluğundan beri koşar adım yürümeye alışmıştı. Yürürken ona eşlik etmek oldukça güçtü. Erbakan'a herkes hoca diyordu. Üniversitedeki görevinden dolayı hoca deniyordu kuşkusuz. Ama bu tanım zamanla din bilgini anlamında da söylenecekti. Erbakan'ın Konya'daki destekçilerinden biri de şehre girip propaganda çalışmalarına katılan yazar şair Necip Fazıl Kısakürek'ti. Necip Fazıl Kısakürek konuşmalarında Erbakan'dan yıllardır beklenen büyük kurtarıcı olarak söz ediyordu. Necip Fazıl yıllar sonra Erbakan'a verdiği bu destekten pişman olacak, Erbakan'la tanışmalarını ve Konya'da konuşma yaptığı o günü şöyle anlatacaktı. Ben bu zatı 1965'lerde Büyük Doğu'nun 12. devresinde tanıdım. İstanbul'da Gedikpaşa'da Kayseri Hanı'ndaki etrafımızı saran ayakkabıcıların deri ve çiriş kokulu havasına bürülü mütevazı yazıhanemize geldi ve bizimle bir iftar yemeği yedi. Profesördü, kürsüsünde müstesna bir teknik ehliyet olduğu söyleniyordu. Bir de Gümüş Motor diye isimlendirilen, Türkiye'de ilk defa motor imaline hedef tutucu bir teşebbüsün öncüsü olduğu, fakat bu teşebbüsün akamete uğratıldığı, akamet sıfatını çok hafif olarak kullanıyor ve asıl sıfatı dosyamızda yazılı olan bu işin şimdilik bahsini açmak istemiyorum. Rivayet olunuyordu. Hakkında satıh üstü toplu hüküm şuydu: Müslüman, milliyetçi, namazında, davamıza bağlı bizden bir insan. Güzel yüzlü, vakur edalı, kelimelerini dikkatle aramak gayretinde, her karşı çıkışa mütehammil ve soğukkanlı görünüşlü, hislerini belli etmeyici ve çehresinde herhangi bir teessür ve tehassüs çizgisi taşımayan bir insan. Kendisine Büyük Doğu yazı ailesine katılmasını teklif ettim. Verdiği cevaptan muhitindeki masonların gözüne fazla çarpmak istemediği ve çekindiği intibağını aldım. Gençlerimizden talebesi, fakültesinden iyi derecede mezun Bahri Zengin'i, şimdi Makine Kimya Umum Müdür Muavini, yanına asistan olarak almasını istedim. Ve yine ilk cevabına benzer bir çekingenlik mukabelesine şahit oldum. Daha ilk temasta belliydi ki bu zat kendi öz nefsi içinde gizlenmiş, her türlü cesaret, samimiyet ve heyecan seciyesine yabancı, üzerinde dikkatle ve şüphe gözüyle durulması gereken bir kişiydi. Davamız yolunda şahsiyle vaat ettiği fayda çapında zarar ve tehlike de belirtebilirdi. Ara yerde Odalar Birliği maceraları, o da ayrıca hazin bir mevzu ve nihayet balıklama şeklinde politikaya atılış. Konya'dan bağımsız olarak seçilmek üzere adaylığını koymuştur. Konya'nın büyük meydanlarından birinde bir toplantı tertiplemiş, benim de bu toplantıda kendisini desteklemem istenmişti. Henüz bu kapalı kutunun muhtevası sıhhatle malumumuz bulunmadığı halde bu destekleme teklifini hiçbir parti hasisliği belirtmeyen ve meclise Büyük Doğu'dan yana bir görüntü vaat eden zatı desteklemek borçlu. Borcumuzu eda ettik, Konya'ya gittik, bizi karşılayanlar arasında onu bulamadık ve binlerce Konyalıya şahıslar üzerinde hiçbir taahhüt ve kefaletimiz olmaksızın meclise ne ruh kıvamında adamlar sürmek gerektiği üzerinde bir hitabe verdik. Meydan alkıştan inledi, bizi takiben hoca kürsüye çıktı ve saydığımız kurtarıcılık vasıflarının tam da sahibi edasıyla raftan bir top kumaş indirilip tezgah üzerinde açılırcasına desenlerini müşterilere arz etti. Konuşmasında ne bir aşk, ne bir his, ne bir düşünce ve derinliğine görüş, tam bir simsar ve tezgahtar ağzı. Toplantı sonunda ona eller uzandı, o da ellere uzandı ve kafaların üzerinde önceden peylenmiş bir katıra binercesine gayet rahat ve pişkin yerleşti. Bana da aynı muameleyi göstermek isteyen elleri nefretle ittim ve adeta hakaret edercesine bana el uzatmamalarını ihtar ettim. Hoca Kisra'ların tahtrevanına benzeyen kafalardan kurulu sedir üzerinde Mesut uçup gitti. Yanımdaki Mustafa Yazgan'a gördün mü manzarayı demekten kendimi alamadım. Daha evvel Mustafa Yazgan'a hocanın bazı kibirli ve kendisini tepeden görücü hallerine bakıp toplantıda bulunmak istemediğimi, hemen dönmek arzusunda olduğumu söylemiş ve şu cevabı almıştım. Siz dönerseniz ben de sizi takip ederiz. Sen kal, ben sizin bir parçanızım, nasıl kalırım? Madem ki parçamsın ben rica ediyorum, kal. Tam o sırada tören başlamış ve gençler bizi kürsü seti üzerine çekip çıkarmışlardı. Böylece ben ve Mustafa Yazgan bir oldu bitti karşısında kalmış ve konuşmaya mecbur olmuştuk. İşte daha işin başındaki müşahade ve intibalarım. Seçim bürosunun gideri Konyalı tüccarlar tarafından karşılanıyordu. Ancak basın ortaya önemli iddialar attı. Erbakan'ı Suudi Aramco destekliyor. Aramco Arabian American Oil Company, Suudi Arabistan'da kurulan Amerikan Suud Petrol şirketiydi. Aramco özellikle 1950'li 1960'lı yıllarda Orta Doğu'da Nasır'dan etkilenerek ortaya çıkan anti-emperyalist Arap milliyetçi hareketlere karşı şeriatçı örgütleri destekliyor, para yardımında bulunuyordu. Aramco Erbakan'a maddi yardımda bulundu mu bilinmiyor. Ancak 60'lı yıllar Türkiye'de Amerikan karşıtı sol muhalefetin çığ gibi büyüdüğü bir dönemdi. Dünyada Soğuk Savaş döneminin başlamasıyla ABD komünist sol hareketlere karşı Türkiye'de İslamcı hareketlere destek vermeye başladı. Komünizmle Mücadele Derneği, İlim Yayma Cemiyeti gibi kuruluşlar kurdurulup harekete geçildi. Örneğin ABD'nin 6. filosunun gelmesine karşı protesto eylemi yapanlara saldırdılar. Bu saldırıları organize edenler İslamcı yayın organlarıydı. Türkiye'de Soğuk Savaş rüzgarlarıyla dinsel hareketler sola karşı harekete geçirildi. O yıllarda en gözde olan Bozkurtlarıydı. 8 Şubat 1969 Kongresi'nde Alparslan Türkeşli Milliyetçi Hareket Partisi de milliyetçilik söyleminin yanına İslamcılık görüşünü eklemiş, kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganını benimsemişti. Partinin amblemi 3 hilal oldu. Ülkü ocakları kuruldu. Burada ülkücülere din ağırlıklı eğitim veriliyordu. Yani özetle Erbakan'ın bağımsız aday olduğu seçimlere Türkiye din ağırlıklı bir siyasal söylemle giriyordu. Erbakan seçim propagandasında neler diyordu? Erbakan her akşam bir eve konuk oldu. Sohbetlerde herkes sustu. Erbakan saatlerce konuştu. Türkiye'de anayasa tam bir din ve vicdan hürriyeti tanımıştır. Ancak bu hürriyet TCK'daki 163. maddeyle kısıtlanmıştır. Bugün Türkiye'de bir vaiz kalkıp faiz haramdır diye vaaz verirse hemen tevkif edilir. Bu gibi sözler yüzünden 10.000'den fazla din adamımız mahkemelerde, cezaevlerinde sürünmektedir. Bizdeki din hürriyeti hiçbir batılı ülke ile mukayese edilemez. Ancak Rusya ile mukayese edilebilir. Risale-i Nur okudu diye adamı tevkif et. Olur mu öyle şey? Ne diye cuma günleri tatil yapamıyoruz da pazar tercih ediliyor? Pazar günü Hristiyanlar kiliseye giderler. Cuma günü tatil yapılsa da Müslümanlar rahatça camiye gitseler olmaz mı? Ne mecburiyeti var bu milletin bu zulmü çekmeye? Bütün batılı ülkelerde din siyasete hakimdir. Hatta İsrail'de din devletin de üstündedir. Dinle devlet ayrı şeydir. Birleşmez lafı boş laftır, uydurmadır. Gerçek değildir. Dinle devlet aynıdır. Beraber yürür, ayrılmalarına da imkan yoktur. Erbakan Türkiye'nin siyasal ikliminden etkilendi. Konuştukça coştu, sadece arada bir çayını yudumladı. Kendi motorumuzu kendimiz yapmadıkça, üretici güçlü bir milli sanayi kurmadıkça ve bunu Anadolu topraklarında yükseltmedikçe hiçbir şey değişmez. Tarımla, turizmle kalkınma filan olmaz. Olur diyenler halkı kandırıyor. Senin 10 saat tarlada çalışıp ürettiğini batılı işçi 10 dakikada üretiyor. Ağır sanayi hamlesini gerçekleştirmeden kalkınamazsın. Erbakan sınıf arkadaşı AP lideri Demirel'den söz ederken de sinirlenmiyor, vaaz verir gibi yumuşak bir üslupla usul usul masal gibi anlatıyordu. Süleyman Bey için bir kurtuluş yolu vardı. Ekonomik meseleleri, kalkınma meselelerini bir elde toplayıp benim gibi bir yardımcıyı da işin başına getirmekti. Fakat artık AP hızla yokuş aşağı gidiyor. Süleyman Bey kaderini tamamen montajcı, yabancı sermayeci, gayrimilli bir komprador azınlıkla birleştirmiş ve bunu gizleyemez hale gelmiştir. Süleyman Bey benden korkar. Çünkü bütün meseleyi en iyi ben biliyorum. Ben karşısına çıktığım zaman en kirli işlerinin dosyalarını da koltuğumda taşıyorum. Odalar Birliği deyip geçmeyin. Türkiye'nin en güçlü birkaç teşkilatı arasında önde gelir. Memleketin ekonomisini elinde tutan 300 bin üyesi vardır. Ekonomik karar ve tercihlerin en büyük merkezidir. 530 memuruna yılda 25 milyon lira maaş vermektedir. En kaliteli uzmanları bünyesinde bulundurur. Biz işte Allah'ın lütfuyla böyle bir yerde 4 yıl en önemli hizmetlerde bulunduk. Demirel korkar benden, çok korkar. Onun yuvarlak laflarla, kaçamaklarla, demagojiyle örttüğü, yutturduğu bütün işlerin örtüsünü ben kolayca kaldırıp hakikatleri göstereceğim. Kırat hasta, kırata perhiz lazım, acı ilaç lazım, iman serumu lazım. Kırata bu defa oy verirseniz hayvancık fazla gıdadan büsbütün hasta olacak.
4. ayrımın sonu. Sayfa 45.